10. ayrım, sayfa 108, tacizci, Lars Kepler. Yoldan kalkan tozlar bacaklarının etrafında dönüyordu ve Rocky'nin yaklaşan ayak seslerini duyabildiğini biliyordu. Rocky dedi,
"Kim soruyor?"
"Adım Eric Maria Bark." Rocky çitlere sırtını vererek arkasına döndü. Uzundu, boyu 1.90 m'di. Omuzları Eric'in hatırladığından bile daha genişti. Uzun sakalına yer yer kırlar düşmüş, saçları geriye taranmıştı. Gözleri yeşildi ve yüzü soğuk bir kibir yayıyordu. Giydiği kamuflaj yeşili kazak tüylenmiş, dirsekleri aşılmıştı. Güçlü kolları iki yandan sarkıyordu ve parmaklarının arasına bir sigara sıkıştırmıştı. Eric başhekim Camel markasını sevdiğini söyledi dedi ve sigaraları ona vermeye yeltendi. Rocky çenesini öne çıkarıp Eric'e tepeden baktı. Cevap vermediği gibi hediyeyi kabul ettiğine dair hiçbir belirti göstermedi. "Beni hatırlıyor musun bilmiyorum," dedi Eric. "9 yıl önce senin duruşmanda görevliydim. Psikolojik değerlendirmeni gerçekleştiren gruptaydım." Rocky ürkütücü bir ses tonuyla, "Peki hangi sonuca varmıştın?" diye sordu. Eric sakince, "Nörolojik ve psikiyatrik tedaviye ihtiyacın olduğuna," diye cevap verdi. Rocky yanan sigarasını Eric'e doğru fırlattı. Sigara onun göğsüne çarpıp yere düştü. Havada birkaç kıvılcım uçuştu. Rocky usulca "elveda" dedikten sonra dudaklarını büktü. Eric sigarayı söndürdü ve iki asla bakıcının çimenler üzerinden yürüyüp kendilerine yaklaştıklarını gördü. Durduklarında biri "burada neler oluyor?" diye sordu. Eric "bir kazaydı" dedi. Adamlar bir süre yanlarında kaldılar ama ne Eric ne de Rocky bir şey dedi. Sonunda hasta bakıcılar kahvelerinin başına döndüler. "Onlara yalan söyledin," dedi Rocky. "Eric bunu ara sıra yapıyorum," diye cevap verdi. Rocky'nin yüz ifadesinde hiçbir değişiklik olmadı fakat gözlerinde bir merak ışıltısı belirdi. "Eric nörolojik ve psikiyatrik tedavi gördün mü?" diye sordu. "Buna hakkım var. Ben doktorum. Notlarına ve rehabilitasyon planına bakmamı ister misin?" Rocky başını yavaşça iki yana salladı. "Uzun zamandır buradasın ama hiçbir şartlı tahliye başvurusu yapmamışsın."
"Bunu neden yapayım ki?"
"Dışarı çıkmak istemiyor musun?"
Rocky pes bir sesle,
"Cezamı kabul ediyorum," dedi.
"Eric eskiden hatırlatmakta zorluk çekiyordun, hala aynı durumda mısın?" diye sordu.
"Evet, ama sohbetlerimizi hatırlıyorum da bazen cinayetle hiçbir ilgin yokmuş gibi konuşuyordun." "Doğal olarak, kaçmaya yeltenmek için etrafımı donattığım yalanlar arı gibi etrafıma üşüştü ve bir başkasını suçlayarak sorumluluktan kaçmaya çalıştım."
"Kimi?"
"Bunun bir önemi yok, suçluydum ama yalanların her yanımı sarmasına izin verdim."
Eric yere eğilerek sigaraları Rocky'nin ayaklarının dibine bıraktıktan sonra bir adım geri gitti. "Suçlamak istediğin kişi hakkında konuşmak ister misin?" diye sordu.
"Hatırlamıyorum ama onu bir vaiz olarak gördüğümü biliyorum. Günahkar bir vaiz olarak."
Papaz sustu ve tekrar çite döndü. Eric gidip yanında dikilerek ağaçlara baktı.
"Adı neydi?"
"Artık isimleri ya da yüzleri hatırlayamıyorum. Küller gibi etrafa saçılıyorlar."
"Adama vaiz dedin, meslektaşın mıydı?"
Rocky parmaklarıyla çiti kavradı ve nefes alırken göğsü inip kalktı.
"Sadece korktuğumu hatırlıyorum. Muhtemelen onu bu yüzden suçlamaya çalıştım."
"Eric ondan korkuyor muydun?" diye sordu. "Ne yapmıştı acaba, neden?"
Onlara arkadan yaklaşan bir hasta, Rocky baksana ne getirdim," dedi.
Arkalarına dönünce sıska adamın peçeteye sardığı bir marmelatlı bisküvi uzattığını gördüler.
"Rocky onu kendin ye," dedi.
Diğer hasta hevesle, "İstemiyorum," dedi, "ben bir günahkarım. Tanrı ve melekleri benden nefret ediyorlar ve..."
"Rocky kapa çeneni," diye gürledi.
"Ne yaptım ki, neden bana?"
Rocky adamın çenesini kavradı, gözlerinin içine baktı ve yüzüne tükürdü. Çenesini bırakınca adam dengesini kaybetti ve bisküvi yere düştü. Hasta bakıcılar yine çimenler üzerinde yürüyüp onlara yaklaştı. Eric hemen, ''Peki ya biri çıkıp da senin için bir mazeret bulsaydı?'' diye sordu. Rocky'nin yeşil gözleri hiç kırpışmadan Eric'inkilere kilitlendi. ''O zaman yalan söylemiş olurlar.'' dedi. ''Emin misin? Geçmişe dair hiçbir şey hatırlamadığına göre...'' ''Rocky, bir mazeretim olduğunu hatırlamıyorum çünkü yoktu.'' diye araya girdi. ''Ama meslektaşını hatırlıyorsun. Ya Rebecca'yı o öldürdüyse?'' ''Rocky, Rebecca Hanson'ı ben öldürdüm.'' dedi. ''Bunu hatırlıyor musun?'' ''Evet.'' ''Olivia diye birini tanıyor musun?'' Rocky başını iki yana salladıktan sonra yaklaşan hasta bakıcılara bakıp çenesini havaya kaldırdı. ''Peki buraya düşmeden önce tanıyor muydun?'' ''Hayır.'' Hasta bakıcılar Rocky'yi çitlere dayayıp dizlerinin arkasına vurdular ve zorla yere yatırarak ellerine kelepçe taktılar. Diğer hasta ona dikkat edin diye bağırdı. Hasta bakıcıların daha iri olanı dizini Rocky'nin sırtına koyarken diğeri de copunu boğazına dayadı. Diğer hasta ona dikkat edin diye hıçkırdı. Eric hasta bakıcılardan birinin peşi sıra D koğuşundan çıkarken kendi kendine gülümsemeye başladı. Ortada bir mazeret yoktu. Rocky Rebecca Hanson'ı öldürmüştü ve cinayetler arasında herhangi bir ilişki bulunmuyordu. Park yerine gelince durdu ve başını kaldırıp parktaki ağaçların ötesindeki parlak gökyüzüne bakarak birkaç derin nefes aldı. Uzun zamandır taşıdığı bir yük omuzlarından kalkarken bedenine bir özgürleşme hissi yayılıyordu. 26. Bölüm. Adli tıp profesörü Nils Olen park yerine girdi ve beyaz Jaguar ile iki arabalık yer işgal etti. Ulusal Suçları Araştırma Şubesi iki cinayet vakasını gözden geçirmesini istemişti. Her iki cesede de otopsi yapılmıştı. Olen raporları okumuştu, her biri eleştirilemeyecek kadar kusursuz, gereğinden fazla detaylıydı. Yine de ön inceleme biriminin şefi Olen'den her iki cesede de bir daha göz atmasını rica etmişti. Hala el yordamıyla ilerliyorlardı ve Olen'in ilk bakışta göze çarpmayan benzerlikleri, işaretleri veya mesajları tespit etmesini istiyorlardı. Margot Silverman narsistik bir seri katille karşı karşıya olduğuna inanıyor ve katilin onlarla iletişim kurmaya çalıştığını düşünüyordu. Olen arabasından indi ve sabah havasını içine çekti. O gün neredeyse hiç rüzgar yoktu. Güneş parlıyordu ve bütün pencerelerin mavi jalüzileri indirilmişti. Girişin yanında bir şey vardı. Nils Olen ilk önce birinin küçük beton basamakların korkuluğunun arkasına çöp attığını sandı ama sonra orada birinin olduğunu gördü. Sakallı bir adam sırtını tuğla duvarın beton tabanına yaslamış, asfaltın üstünde uyuyordu. Bir battaniyeye sarılmış, alnını kendine çektiği dizlerine dayamıştı. Ilık bir sabahtı ve Olen güvenlik görevlileri onu bulmadan önce adamın uykusuna huzur içinde devam etmesini umdu. Pilot gözlüğünü düzeltip kapıya doğru yürüdü fakat adamın temiz ellerini ve sağ elinin parmak eklemleri boyunca uzanan beyaz yara izini fark edince durdu. Usulca "Yuhuna" dedi. Yuhuna Linna başını kaldırdı ve sanki uyumuyormuş da kendisine seslenilmesini bekliyormuş gibi ona baktı. Olen eski dostuna baktı. Yuhuna neredeyse tanınmaz haldeydi, çok zayıflamıştı ve gür, açık renkli bir sakalı vardı. Açık tenli, yüzünün benzi solmuştu, gözlerinin altında koyu halkalar belirmişti, saçları uzun ve dağınıktı. Yuhuna, parmağı görmek istiyorum dedi. Tahmin etmediydim. Olen gülümsedi. Nasılsın? İyi görünüyorsun. Yuhuna korkuluğa tutunarak yavaşça ayağa kalktıktan sonra çantasını ve bastonunu yerden aldı. Nasıl göründüğünü biliyordu ama elinde değildi, hala yas tutuyordu. Olen uçakla mı geldin, arabayla mı diye sordu. Yuhuna kapının üstündeki lambaya baktı, ampulün altındaki camın dibinde ufak bir ölü böcek yığını vardı. Saga'nın ziyaretinin ardından Yuhuna kızı Lumi ile Summa'nın Purnu'daki mezarını ziyarete gitmişti. Sonra Otio Jervi'deki küçük kumsala yürümüşler ve gelecek hakkında konuşmuşlardı.
Yuna onun ne yapmak istediğini biliyordu. Lumi'nin herhangi bir şey söylemesine gerek yoktu. Lumi'nin Paris Sanat Koleji'ndeki yerini kaybetmemesi için 2 gün içinde kaydını yaptırmak üzere orada olması gerekiyordu. Yuna ona arkadaşı Corinne Mayer Rex'in 8. bölgede oturan kız kardeşinin yanına yerleştirmek için gerekli düzenlemeleri yapmıştı. Çok fazla hazırlık yapacak zamanları olmamıştı ama Yuna Lumi'ye geçimini sağlamasına yetecek kadar para vermişti. Lumi yakın dövüş ve otomatik silahlar hakkında bir sürü yararlı tüyo veren babasına takılmıştı. Yuna onu arabayla havaalanına bırakmış ve darmadağın olmamak için büyük çaba harcamıştı. Lumi Yuna'ya sarılmış ve onu sevdiğini fısıldamıştı. "Oğlen sabırla yoksa trene mi bindin?" diye sordu. Yuna Nattavara'daki eve geri dönmüş, alarm sistemini sökmüş, silahları mahzene kilitlemiş ve sırt çantasını hazırlamıştı. Suyu kesip evi kapattıktan sonra tren istasyonuna yürüyüp Gällivare'ye giden trene binmiş, havaalanına gidip Arlanda'ya uçmuş, sonra da Stockholm otobüsüne binmişti. Karolinska Enstitüsü kampüsüne varmak için aşması gereken son 5 kilometreyi yaya olarak tamamlamıştı. "Yürüdüm," diye cevap verdiğinde oğlenin yüzündeki şaşkınlığı fark etmedi. Oğlen mavi kapının kilidini açarken Yuna bir elini siyah demir korkuluğa koyup bekledi. Birlikte uçuk renklerin hakim olduğu zemini aşınmış koridorda yürüdüler. Bastonuyla hızlı yürüyemeyen Yuna birkaç kez durup öksürmek zorunda kaldı. Tuvalet kapılarını geçtiler ve pervazında çoğunlukla köklerden ibaretmiş gibi görünen büyük bir saksı bitkisinin durduğu pencereye yaklaştılar. Dışarıda güneş parlıyor, kara hindiba tohumları havada uçuşuyordu. Derken pencerenin dışındaki bir şey beklenmedik bir biçimde hareket etti. Yuna içgüdüsel olarak eğilip silahını çekmeye davranacağı yerde kendini pencereye doğru yürümeye zorladı. Yaşlı bir kadın kaldırımda durmuş, kara hindibağların arasında bir oraya bir buraya koşuşturan bir köpeği bekliyordu. "Oğlen nasılsın?" diye sordu.
"Bilmiyorum."
Bedeni titreyen Yuna tuvalete girdi, lavaboya yaslandı ve musluktan biraz su içti. Sonra doğruldu ve yüzüne bir kağıt havluyla kuruladıktan sonra tekrar koridora çıktı. "Yuna, parmağı patoloji laboratuvarındaki dolaba kilitledim ama yarım saat içinde Margot Silverman'la görüşeceğim. Eğer dayanamayacağını hissedersen odamda bekleyebilir."
Yuna sözünü keserek "Önemli değil." dedi.
27. Bölüm. Nis Oğlen patoloji laboratuvarında sallanan kapısını ittirdi ve Yuna için açık tuttu. Birlikte parlak beyaz fayanslarla kaplı olan aydınlık odaya girdiler. Yuna sırt çantasını kapının yanındaki duvarın dibine koydu ama battaniyesini omuzlarından indirmedi. Uğuldayarak dönen havalandırma pervanelerine rağmen odayı iğrenç bir çürüme kokusu sarmıştı. Otopsi masalarında 2 ceset vardı. Daha yakın zamanda bulunanın üstü örtülüydü ve kan damlaları yavaşça paslanmaz çelikten yapılan oluğa doğru akıyordu. Üstünde bilgisayar olan bir masanın başına geçtiler. Oğlen ağır bir dolap kapağının kilidini açarken Yuna sessizce bekledi. Oğlen cam kavanozu masaya koyarken "Otursana." dedi. Bir kutudan çıkardığı dosyayı açıp Ulusal Adli Tıp Laboratuvarı'ndan gelen test sonuçlarını, eski kimlik belgelerini, parmak izi analizini ve Saga'nın telefonundan alınan görüntülerin büyütülmüş çıktılarını Yuna'nın önüne koydu. Yuna oturdu ve kavanoza baktı. Birkaç saniye sonra kavanozu aldı, ışığa tuttu, yakından inceledi ve başıyla onayladı. "Her şeyi burada sakladım çünkü içimde ortaya çıkacağına dair bir his vardı," dedi oğlan. "Ama telefonda da söylediğim gibi her şeyin birbirini tuttuğunu göreceksin. Cesedi bulan yaşlı adam parmağı kesmiş. Bunu kesiğin açısından anlayabilirsin ve bu olay ölümden uzun zaman sonra gerçekleşmiş. Tıpkı yaşlı adamın Saga'ya anlattığı gibi." Yuna laboratuvardan gelen raporu dikkatle okudu. 30 STR bölgesine dayanarak bir DNA profili çıkarmışlardı. Dipnot, STR, Short Tandem Repeats, kısa ardışık tekrar dizileri adlı bilimlerde DNA analizi yapılırken kullanılan kesitleri ifade eder.
Bulunan %100'lük eşleşme parmak izi analizi sonuçlarını doğruluyordu. Tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri aynı olmazdı. Yuna parçalanan cesedin fotoğraflarını önüne serdi ve mor renkli giriş yaralarını inceledi. Arkasına yaslandı ve yanan göz kapaklarını kapadı. Her şey birbirini tutuyordu. Kurşun yaralarının açıları tıpkı Sagan'ın tarif ettiği gibiydi. Bedenin ebatları ve yapısı, elin büyüklüğü, DNA, parmak izi. "Bu o," dedi Ahlen sessizce. Yuna "evet" diye fısıldadı. "Ahlen, şimdi ne yapacaksın?" diye sordu.
"Hiçbir şey."
"Ölüm ilanın verilmişti," dedi Ahlen. "İntiharına tanıklık eden evsiz adam."
Yuna "evet evet" diyerek araya girdi. "O meseleyi halledeceğim."
Ahlen, mal varlığın tasfiye edilirken dairen satıldı diye açıkladı. Karşılığında neredeyse 7 milyon aldılar ve para bir hayır kurumuna gitti.
Yuna açıkça "iyi olmuş" dedi.
Lomi tüm bunları nasıl karşıladı? Yuna başını pencereye çevirerek eğik güneş ışınlarına ve camda biriken toz zerreciklerinin gölgesine baktı.
"Lomi mi? O Paris'e gitti," diye cevap verdi.
"Yani bunca yıldan sonra geri dönmeni nasıl karşıladı? Annesinin ölümüyle nasıl başa çıktı? Ve..."
Yuna anıları canlandıkça Ahlen'i dinlemeyi bıraktı. Bir yıldan uzun bir süre önce gizlice Finlandiya'ya gitmişti. Sunmayı almak için Helsinki'deki kasvetli radyoterapi ve kanser kliniğine gittiği öğleden sonrayı düşündü. Sunma o zamanlar hala tekerlekli bir aletten güç alarak yürüyebiliyordu. Yuna fuayeye süzülen ışığın yere, pencerelere, solmuş ahşap mobilyalara ve yan yana dizilen tekerlek sandalyelere yansımasını tüm detaylarıyla hatırlayabiliyordu. İçeride hiçbir çalışanın bulunmadığı vestiyer odasının ve şekerleme makinesinin önünden geçip taze kış havasına çıkmışlardı. Telefonu çınlayan Ahlen güneş gözlüğünü burnunun üzerine itti ve gelen mesajı okudu.
"Margot gelmiş, gidip onu buraya getireceğim," dedi ve kapıya doğru yürümeye başladı.
Sunma, Elizabeth Caddesi'ndeki dairesinde palyatif bakım almayı tercih etmişti. Ama Yuna onu ve Lumi'yi büyükannesinin Nattavara'daki evine götürmüş, orada 6 mutlu ay geçirmişlerdi. Yıllar süren kemoterapi, radyasyon, kortizon tedavisinden ve kan naklinden sonra tek kazanımları Sunma'nın ağrılarının azalmasıydı. Sunma etkisi 3 gün süren morfin yamaları kullanıyor ve her gün 80 miligramlık oksinorm daha alıyordu. Sunma Nattavara'daki eve ve etrafındaki çayırlara bayılıyordu. Yatak odası hava ve ışıkla doluyordu. Ailesi nihayet bir aradaydı, giderek zayıfladı, iştahını yitirdi, vücudundaki bütün kıllar döküldü ve teni bir bebeğinki kadar yumuşadı. Sona doğru bir kuş kadar hafifti, tüm vücudu ağrı içindeydi ama yine de Yuna'nın onu taşıyarak etrafta gezdirmesinden hoşlanırdı ve öpüşebilsinler diye onun kucağına otururdu. 28. Bölüm. Hiç kıpırdamadan oturan Yuna kesik parmağın bulunduğu kavanoza bakıyordu. Sıvının içindeki parçacıklar dibe çökmüştü. O gerçekten ölmüştü. Yuna bu cümleyi içinden tekrarlayıp kendi kendine gülümsedi. Yürek Walter ölmüştü. Yuna tezgahlanmış intiharının anılarına daldı ve Margot Silverman'la Nils Ahlen patoloji laboratuvarına girdiklerinde hala omuzlarında battaniyesiyle oturuyordu.
"Yuna Linna, herkes öldüğünüzü söylemişti," dedi Margot gülümseyerek. "Acaba gerçekten ne haltlar döndüğünü sorabilir miyim?"
Yuna onunla göz göze geldi ve yaptıklarına mecbur kaldığını, son 14 yıl süresince attığı her adımın böyle olduğunu düşündü. Margot olduğu yerde durarak Yuna'nın feri sönmüş gözlerine bakarken Ahlen'in sterilize edilmiş aletlerinin koruyucu kılıfını açtığını duydu. Yuna baskın bir Finli aksanıyla "geri geldim," dedi.
"Biraz geç kaldınız," dedi Margot. "Çoktan sizin işinizi ve odanızı aldım."
"Yuna, iyi bir dedektifsiniz," diye cevap verdi.
Margot kayıtsızca "Ahlen'e göre yeteri kadar iyi değilim," dedi.
Sadece Yuna'nın vakaya göz atmasına izin vermen gerektiğini söyledim diye mırıldanarak lateks eldivenlerini esneterek ellerine geçirdi. Ohlen Maria Carlson'un cesedinin harici muayenesine başlarken Margot vakayı Yuna'ya anlatmaya çalıştı. Külotlu çorap ve filmin kalitesi hakkındaki tüm detaylardan bahsetti. Ama ondan beklediği tepkiyi ya da soruları alamayınca bir süre sonra Yuna'nın kendini dinlemediğinden endişe duymaya başladı. Margot Yuna'ya bakarak kurbağanın takvimine göre bir çizim kursuna gitmek üzereymiş dedi. Gerekli kontrolü yaptık ve bu doğru ama takvim sayfasının altında hala anlam veremediğimiz küçük bir H harfi var. Efsanevi polis şefi yaşlanmıştı. Sarı ve gür bir sakalı vardı. Keçeleşen saçları kulaklarının üstünden sarkarak ensesine doğru kıvrılıyor ve ceketinin dolgulu yakasına değiyordu. Margot paslanmaz çelikten yapılan bir tabureye oturup bacaklarını ayırarak filmler bariz şekilde narsizmi işaret ediyor diye devam etti. Yuna kadını pencerenin dışından izleyen faili düşünüyordu. Adam o noktada pencerenin ince camı tarafından çizilen sınıra ihtiyaç duyan ya da en azından bu sınırı kabul eden bir gözlemciydi. Oğlenin ince el fenerini ödünç alırken içinden fakat bir şey onun sınırı aşması için tahrik ediyor diye tekrarladı. Feneri kadının ağzına tuttu. Kadının tükürüğü kurumuş, boğazı soluk griydi. Boğazında hiçbir iz yoktu. Dili geri çekilmişti ve yanaklarının iç kısımları karanlıktı. Dilinin en kalın yeri olan orta kısmında ufacık bir mücevher deliği vardı. Bu delik dilin doğal kıvrımı da olabilirdi ama Yuna Maria'nın dilinin deliğinden emindi. Gidip ilk rapora baktı ve ağızla mideye ilişkin açıklamayı okudu. ''Oğlen ne arıyorsun?'' diye sordu. ''22 ve 23 numaralı maddelerin altında sadece dudak yaraları not edilmişti. 62 numaranın altında ise dilin ve dil kemiğinin hasar almadığı belirtilmişti. Fakat delikten bahsedilmemişti.'' Yuna okumaya devam etti ama midede veya bağırsaklarda herhangi bir mücevher bulunduğuna değinilmemişti. ''Filmi izlemek istiyorum.'' dedi. ''Film zaten 10 binlerce kez incelendi.'' dedi Margot. Yuna tüm ağırlığını bastonuna vererek başını kaldırdığında gri gözleri fırtına bulutları kadar karaydı.
10. Ayrımın Sonu Sayfa 119